Ayrım 15, sayfa 155. Bu harabeye dönmüş yüzü önceden görmüş olmasına rağmen bir kez daha irkildi. Kurşun yarası fareler tarafından kemirilmiş derinin yanında o kadar basit duruyordu ki. Göğüs kemiğinin solundaki ufak bir giriş deliğiydi sadece. Glazer marka kurşunlar vücuda girdiğinde sekme tehlikesini en aza indirgeyecek şekilde tasarlanmıştı. Glazer'ın bakır mermi gömleğinin içindeki saçma taneleri patlayarak göğüs kafesinin içine işlemişti. Bu küçük yara göğüs kafesinin içindeki tahribat hakkında en ufak bir ipucu vermiyordu. ''Lütfen söylesene, bu derideki pislik de ne böyle?'' diye sordu Kroll. Mora kemirgenlerin ilişmediği, zarar görmemiş bölgelere odaklandı. Morumsu nodüller hem gövdeye hem de kol ve bacaklara dağılmış, bazılarının üstü kabuk bağlamıştı. ''Bunun ne olduğunu bilmiyorum.'' dedi. ''Sistemik ilaçlar yapmış gibi. Belki bir ilaca tepki vermiş olabilir ya da belki kanser belirtileridir.'' Durdu. ''Bakteriyel de olabilir.'' ''Yoksa bulaşıcı mı?'' dedi Slipper masadan birkaç adım geri çekilerek. ''Bu yüzden maske takmanızı istedim.'' Parmağını kabuk bağlamış lezyonlardan birinin üzerinde gezdirdiğinde birkaç beyaz pul döküldü. ''Bunlardan bazıları bana sedef hastalığını çağrıştırdı.'' Ama bu doğalım ona pek uymuyor. Sedef hastalığı dirsekleri ve dizleri etkiler daha çok. ''Baksana, bunun tedavisi var ama,'' dedi Crow. ''Televizyonda reklamını görmüştüm.'' ''Ateşli bir hastalık. Dolayısıyla sedef hastalığına karşı kremler var. Murat'ı ışıkla tedavi de işe yarıyor. Ama şu dişlere baksanıza, kadının bu kremlere ya da doktora verecek parasının olduğunu hiç sanmıyorum. Bu eğer sedefse, senelerdir hiçbir şekilde tedavi görmediğini düşünüyorum. Bu yaralar insana çok ızdırap verir diye düşündüm ara, özellikle de yazın. Herhalde en sıcak günlerde bile pantolon ve uzun kolluyla dışarı çıkıyordu. Lezyonları görünmesin diye. Dişlerinin iğrençliğini bir kenara bırak, böyle iğrenç bir dilde olan birisinin neden yüzünü alsın ki? Sedef yüze pek bulaşmaz. Sence mantıklı mı bu? Belki dildin düzgün olduğu organları almayı tercih etmiştir. Bilemiyorum, dedi Mara. Kim, neden böyle bir şey yapsın, anlayamıyorum bir türlü. Mara dikkatini sağ bilek çotuğuna çevirdi. Beyaz kemik etten dışarı fırlamıştı. Aç hayvanların dişleri bıçağın bıraktığı kesik izlerini yok ederek açık yarayı kemirmişti. Ama eğer kemiğin kırılan kısmını elektron mikroskobuyla tararlarsa bıçağın cinsini ve özelliklerini çıkarabilirdiler. Mara yaranın alt kısmını incelemek için kolun dirsekle bilek arasındaki kısmını kaldırdığında sarı, ufak bir parça ilişti gözüne. ''Yoshima, bana cımbızı uzatır mısın?'' ''Ne gördün?'' diye sordu Crow. Yaranın kenarına yapışmış bir iplik parçası var sanki. Yoshima elindeki sanki abrakadabra ile çıkardığı cımbızı tutarak son derece sessiz bir halde yaklaştı. Mara büyüteci bilek çotuğunun üst kısmına çekti. İpi kan tortusunun ve kurumuş etin üzerinden cımbızla çekerek tepsiye koydu. Büyüteci tuttu. Bu neredeyse fosforlu sarı renkte, kalın bir iplikti. ''Giysilerinden mi gelmiş?'' diye sordu Crow. ''Bu bir giysi için çok fazla abartılı bir renk.'' ''Belki bir halıdandır.'' ''Böyle cart sarı bir halıyı hayal dahi edemiyorum.'' İpi Yoshima'nın açık olarak hazır tuttuğu kanıt poşetinin içine attı ve sordu. ''Buna uyan bir şeyler var mıydı cinayet mahallinde?'' ''Hiç sarı bir şey yoktu.'' dedi Crow. ''Sarı bir bağlama ipi olabilir mi acaba?'' dedi Mara. ''Belki ellerini böyle bir iple bağlamıştır. Sonra da çıkarttı, öyle mi?'' Slipper başını salladı. ''Ne garip ya. Herif bayağı titiz çalışıyormuş.'' Mara başını eğip bir çocuk gibi ufak tefek olan cesede baktı. ''Herhalde ellerini bağlamakta zorluk çekmemiştir. Kurban kontrol edilmesi güç biri değil. Kim bilir bu kadının canını almak ne kolay olmuştu.'' Bu kadar ince kollar bir saldırganın kavrayışına karşı koyamaz, bu kadar kısa bacaklarla saldırgandan kaçamazdı. ''Önceden kim bilir kaç kez saldırıya uğradın?'' diye düşündüm Aura. ''Ve şimdi benim bisturim de derinde iz bırakacak.'' Bıçağı deriyi ve kasları doğrarken sessiz ama hızlı ve verimli çalışıyordu. Ölüm nedeninin röntgende görülen şarapnel parçaları olduğu kesindi artık. Sonunda gövde açıldığında ve iyice gerilmiş perikard kesesini ve akciğerlerin tümünü kaplayan kanama paketleri görüldüğünde hiç de şaşırmamıştı. Glazer kurşun toraksı delmiş ve daha sonra göğüs kısmında ölümcül şarapnellerini göndererek patlamıştı. metal atar damarı parçalamış, kalbi ve akciğerleri delmişti. Ve kan, kalbin genişlememesi ve pompalamaması için basınç yaparak kalbi kaplayan paketin içine dolmuştu. Perikardiyer tampon at. Ölüm gerçekten de ani olmuştu. Dahili telefon çaldı. Doktor Ailes, hoparlöre döndü mağara. Evet Louis. Hatta dedektif Rizzoli var. Cevap verebilecek durumda mısınız? Mauro eldivenlerini çıkarıp telefona gitti. Rizzoli, merhaba doktor, sanırım size ihtiyacımız var. Ne oldu? Havuzun oradayız. Buzları temizlemek çok zamanımızı aldı. Araştırma bitti mi? Evet, bir şey bulduk. 9. Manastırın arka kapısından havuz başında onu bekleyen iç sıkıcı polis kalabalığına doğru yürürken, açık alanda bir oradan bir buraya sert esen rüzgar mağaranın mantosunun eteklerini ve yün şalını kaldırıyordu. Yerde kalan bir parça kar, botlarının altında kesme şeker gibi çıtırdadı. Alana girerken yan kapıdaki rahibelerin ve yaklaşmasını bekleyen polislerin bakışlarının üzerinde gezindiğini hissetti. Bu beyaz dünyada kendini yalnız hissetmiş, bu durgun akşam üstünde botlarının karlara basarken çıkardığı hışırttan nefes alıp vermesine kadar her bir ses etrafta yankılanıyor gibi gelmişti ona. Rizzoli polislerin bulunduğu kalabalıktan sıyrılıp mağarayı selamlamak için yanına geldi. Hemen geldiğin için teşekkür ederim. Demek Noni orada kavuzuyla ilgili doğruyu söyledi. Evet, Camel'a burada çok fazla zaman geçirdiğine göre havuzu kullanmasına da fazla şaşırmamak gerek aslında. Buz çok inceydi. Muhtemelen bir ya da iki günde dondu. Rizzoli suya baktı. Üçüncü denemede kırdık. Burası yaz aylarında bulutları, mavi gökyüzünü ve kuşların uçuşunu mükemmel bir şekilde yansıtan siyah, oval, küçük bir havuzdu. Bir yanından üzerine kar tarafından katıca bir kabuk çekilmiş su kamışları fırlamıştı. Havuzun çevresinde o kadar çok hareket olmuştu ki yerlerdeki bembeyaz kar çamura dönmüştü. Kenarda tek kullanımlık bir çarşafa sarılmış küçük bir öden yatıyordu. Mağara yanına çömeldiğinde suratsız dedektif Frost çarşafı kaldırıp ıslak çamura bulanmış kundak bezini ortaya çıkardı. Taşlarla dibe çökmesi sağlanmış dedi Frost, bu yüzden dipte duruyordu. Kundağı sen gelmeden açmak istemedik. Mağara yün eldivenlerini çıkarıp plastik eldiven taktı. Bu lastik eldivenler soğuktan korunmadığı için tülbenti kaldırırken parmaklarının donduğunu hissetti. İki yumruk büyüklüğünde taş yere düştü. Bir sonraki kat, yani pastel mavi renkte yün bir battaniyeye sırılsıklam olmuş ama çamurlanmamıştı. Tam bir bebek rengi, bebeğini güvende ve sıcak tutacak bir battaniye diye düşündü mağara. Parmakları şimdiden uyuşmuş ve hareket edemez hale gelmişti soğuktan. Ayaklarına bir göz atmak için battaniyenin ucunu kaldırdı. Bir oyuncak bebeğinkine benzeyen incecik esmer ve mavi damarlı ayaklar. Gördüğü mağaraya yetmişti. Battaniyeyi yeniden üzerine örttü bebeğin. Doğruluk Rizzoli'ye baktı. Hemen morga gönderin. Soyma işlemini orada yapacağız. Rizzoli sadece başını sallamakla yetindi ve hiçbir şey söylemeden sessizce küçük bahçeye doğru indirdi gözlerini. Buz gibi esen rüzgarın etkisiyle ıslak sargılar şimdiden donmaya başlamıştı. İlk konuşan Frost oldu. Nasıl yapabilmiş bunu? Suya nasıl bırakabilmiş bebeğini bu şekilde? Mauro lastik eldivenlerini sıyırdı ve uyuşmuş ellerini yün eldivenlerinin içine soktu. Bebeğin sarıldığı mavi battaniyeyi düşündü. Elleri gibi sıcak tutan yün iplikten yapılmıştı. Camel'a bebeğini herhangi bir şekilde sarabilirdi, bir gazete parçasına, kullanılmış örtülere ya da herhangi bir beze. Ama o, bebeğini korumak istediğinden, havuzun buz gibi suyu bebeğini üşütmesin diye onu bir battaniyeye sarmayı uygun görmüştü. Yani nasıl insan kendi çocuğunu boğabilir ki, dedi Frost, kafayı üşütmüş olmalı. Bebek önceden de ölmüş olabilir. Tamam işte, önceden de olsa, sonradan da olsa bebeği o öldürmüş. Bence her halükarda kafayı üşütmüş. Şimdilik otopsi yapana kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Mauro manastıra baktı. Birer hayalete benzeyen siyah elbiseli üç rahibe, kemerin altında durmuş onları seyrediyordu. Mary Clement'a söylediniz mi? Rizzoli cevap vermedi. Hala sabit bir şekilde havuzun içinden çıkan kundağa bakıyordu. Kundağı battal ceset torbasına sokmak, fermuarı kapatmak için sadece bir çift el yetmişti. Mauro'nun sesiyle irkildi birden. Rahibeler biliyor mu? Sonunda Rizzoli dönüp bakabildi Mauro'ya. Bulduğumuz şey hakkında bilgileri var. Babasının kim olduğuna dair bir şey biliyor olabilirler. Hamile olduğuna bile inanmadılar ki. Ama kanıt ortada. Rizzoli içini çekti. İman kanıttan daha güçlüdür. Ne imanı diye düşündü Mauro. Neye iman? Genç bir kadının namusuna mı? Namus denen şeye olan inancın iskambil kağıdından yapılmış evler gibi tek bir dokunuşuyla yıkılabileceğini bilmiyor mu bunlar? Ceset torbası götürülürken hepsi suspus olmuştu. Bu karda gidip bir sedye getirmeye hiç gerek olmadığından görevli bebeği büyük bir şefkatle sanki kendi çocuğunu taşıyormuş gibi kollarının arasına almış, suratında üzgün bir ifadeyle rüzgarlı alandan manastırın dışına doğru yürümeye başlamıştı. Hazin sessizlik Mauro'nun çalan cep telefonuyla bozuldu. Derhal açma tuşuna basıp kısık bir sesle cevap verdi. Doktor Ailes? Bu sabah sana hoşça kal diyemediğim için özür dilerim. Yüzünün kızardığını ve kalp atışının ikiye katlandığını hissetti. Victor? Cambridge'deki toplantıya yetişmek zorundaydım. Seni uyandırmak istemedim. Herhalde senden kaçtığımı düşünmemişsindir. Aslında düşündüm. Akşam yemeğini beraber yiyebilir miyiz? Mauro Rizzoli'nin kendisine baktığını fark edip durdu. O da Victor'un sesini duyduğunda Mauro'nun verdiği tepkinin farkına varmıştı. Hızlanan nabız, güzel beklentiler. Şimdiden hayatıma geri döndü diye düşündü. Şimdiden seçeneklerini düşünmeye başladım. Gözlerini Rizzoli'den ayırarak gayet kısık sesle mırıldanır gibi konuşmaya başladı. İşim ne zaman biter bilmiyorum. O kadar çok şey var ki sırada. Akşam yemeğinde hepsini anlatırsın. Her şey rap saçına döndü. Arada bir yemek yemen lazım Mauro. Seni dışarı çıkartabilir miyim? En sevdiğin restoran hangisi? Hızla ve hevesle cevap verdi Mauro. Benim evde yiyelim. Saat 7 gibi evde olmaya çalışacağım. Senden bana yemek hazırlamanı beklemiyorum. O zaman yemeği sen hazırlarsın. Victor bir kahkaha attı. Açık sözlü kadınsın mesela. Eğer gecikirsem garaja yan kapıdan girebilirsin. Anahtarın nerede olduğunu biliyorsun sanırım. Bana hala şu eski ayakkabının içinde olduğunu söyleme. Bugüne kadar kimse bulamadı ya sanana bak. Neyse akşam görüşürüz. Telefonu kapattığında Rizzoli ve Frost'un onu seyrettiğini gördü. Ateşli bir flört mü? Diye sordu Rizzoli. Benim yaşımda ateşsizini bulmak bile bir şey dedi Mauro cep telefonunun çantasını atarken. Morg'da görüşürüz. Sert adımlarla kardan temizlenmiş yolda ilerlemeye başladı. Arkadan izlendiğini çok iyi biliyordu. Bir an önce giriş kapısına ulaşıp manastır duvarlarının arkasına çıkmak için can atıyordu. Avluya bir iki adım kala birinin kendisine seslendiğini duydu. Kapıdan çıkan rahip Bropi'ye döndü. Siyahlar içinde oldukça heybetli görünen rahip ona doğru yürümeye başladı. Gri ve kasvetli gökyüzünün altında gözleri ürkütücü bir mavi ton almıştı. Başrahibe Mary Clement sizinle konuşmak istiyor, dedi. Görüşmesi gereken kişi dedektif Rizzoli ama. O sizinle görüşmeyi tercih ediyor. Neden? Çünkü siz polis değilsiniz. En azından endişelerini dinleyip onu anlayacak bir havanız var. Neyi anlayacağım peder? Peder bir an durdu. Rüzgar üzerindekileri kaldırıyor, yüzlerini yakıyordu. İmanın dalga geçilecek bir şey olmadığını, dedi sonunda. Mary Clement demek bu yüzden alaycılığını bir türlü saklayamayan, kiliseyi aşağılayan Rizzoli ile konuşmak istemiyordu. İman kadar son derece özel bir şey, diğer bir insan için alay konusu olmamalıydı. Bu onun için çok önemli, dedi Peder Brophy. Lütfen. Onu binaya kadar takip etti Mauro. Sonra loş ve soğuk hava akımı olan koridordan geçip başrahibenin odasına girdiler. Mary Clement masasında oturuyordu. İçeri girerlerken kafasını kaldırıp onlara baktı. Kalın camların ardındaki gözleri öfke saçıyordu. Oturun Doktor Ailes. Holy Innocent Akademisi'nde geçirdiği günler çok geride kalmış olsa da öfkeli nalet bir rahibe onu hala sinirlendirmeyi başarabiliyordu. Sakin bir şekilde sözünü dinleyip suçlu bir kız öğrenci gibi sandalyenin kenarına ilişti. Peder Brophy az sonraki zorlu sınavı sessizce gözlemlemek üzere kenarda ayakta durmuştu. ''Bize kimse bu araştırmanın nedenini söylemedi.'' dedi Mary Clement. ''Hayatımızı sekteye uğrattınız. Özel hayatımıza tecavüz ettiniz. Ta başından beri sizinle her konuda işbirliği yaptık ama siz bize düşmanmışsınız gibi davrandınız. En azından bize ne aradığınızı bildirme nezaketini gösterebilirdiniz, öyle değil mi?'' Sanırım bu konuda görüşmeniz gereken kişi dedektif Rizzoli'dir.
Ama aramaya yönelik olan sizdiniz.
Ben onlara sadece otopside gördüklerimi söyledim. Rahibe Kemla'nın doğum yaptığını söyledim. Manastırın aranması dedektif Rizzoli'nin kararıydı. Bize nedenini söylemeden.
Polis soruşturmaları genelde gizli tutulur. Bu yüzden mi bize güvenmediniz? Sebep bu mu?
Mauro, Mary Clement'ın suçlayıcı bakışları karşısında yalan söyleyemeyeceğini hissetti. Temkinli davranmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Bu dürüst cevap baş rahibeyi daha da sinirlendireceği yerde öfkesini biraz dağıtmıştı sanki. Miskinbah halde arkasına dayandı. Gerçek kimliğine bölünmüş, kırılgan ve yaşlı kadındı artık yine.
Eğer bize bile güvenilmiyorsa bu dünya ne hale gelmiş düşünün artık.
Kimseye güvenilmiyor artık muhterem başrahibe.
Ama işte sorun burada Doktor Aylis. Biz herkese benzemeyiz.
Bunu söylerken ses tonunda en ufak bir kendini beğenmişlik yoktu. Tam aksine bu ses tonunda hüzün ve akıl karışıklığı sezmişti Mara.
Ne aradığınızı bilseydik size yardım edebilirdik. İşbirliği yapabilirdik.
Kemla'nın hamile oluşundan haberiniz yok muydu gerçekten?
Nasıl olabilir ki?
Bu sabah dedektif Rizzoli bize söylediğinde ona hiç inanmadım ve hala da inanmıyorum.
Üzgünüm ama kanıtı havuzun içinden çıktı.
Başrahibe oturduğu sandalyede gittikçe küçülmüştü sanki. Romatizmadan boğum boğum olmuş ellerine baktı. Sanki ona ait değillermiş gibi ellerine hayretle bakarken çok sessizdi.
Nasıl oldu da anlamadık, dedi yumuşakça.
Hamilelikler saklanabilir. Genç kızların durumlarını annelerinden sakladıkları sıkça rastlanan bir şeydir. Hatta bazı kadınların bunun olabileceğini doğum yaptıklarına ana kadar kendi kendilerine inkar edebildikleri bile görülmüştür.
Kemal'a da böyle yapmış olabilir. İtiraf etmem lazım. Otopsi sırasında nasıl şaşırdım anlatamam. Bu hiç beklemediğim bir şeydi.
Bir rahibeden öyle değil mi? Dedi Mary Clement. Gözlerini mağaranın üstüne dikmişti.
Rahibeleri insandan saymıyorum diye düşünmeyin sakın.
Alaycı bir şekilde gülümsedi başrahibe. Bunun için size teşekkür ederiz.
Ve o kadar genç ki.
Sizce sadece gençler mi şeytana uymamak için mücadele verir?
Ayrım sonu, sayfa 166.